Ayrım 3. Batak, Andrejit. Sayfa 51. Perşembe, büyük yemek. Bu sabah çok hareketli bir gecenin ardından biraz keyifsiz uyanmıştım. Bir kase süt yerine değişiklik olsun diye kaynatılmış bitki suyu içtim. Güncemin sayfası bomboştu. Bunun anlamı bataktı. Çalışmak için başka şeyleri düşünmediğim günleri seçerim. Tüm gün yazı yazdım. Titire'nin günlüğü. Büyük fundalıkları, geniş düzlükleri, uçsuz bucaksız alanları kat ettim. Alçak tepeler, daha henüz hafifçe kabarmış taze toprak bile hala uykuda gibi. Batak çayırların kıyısında sıkıştırılmış toprakla sağlamlaşan küçük patikalarda başıboş dolaşmayı seviyorum. Yer yer toprak kendini bırakmış, üzerine basınca suyun içinde tamamen gevşemiş yosun kümeleri dibe doğru gömülüverir. Yapılan akaçlama onları kurutur. O zaman da süpürge otuyla bodur çamlar büyür gelişir, kibrit otları her yere yayılır, su yer yer pis kokmuş ve kapkara bataklarla bölünür. Çukur yerlerde yaşıyorum, tepelere çıkmayı pek hayal etmiyorum. Oralarda burada olmayan farklı bir şey yok. Karanlık gökyüzü ne kadar çekici gelse de uzaklara pek bakmam. Bazen durgun suların yüzeyinde harika renk yansımaları olur. En güzel kelebeklerin kanatlarında bile böylesi enfes bir ahenk göremeyebilirsiniz. Sedeflenen o incecik katman çürümüş maddelerce kaplanmıştır. Gece gölcüklerin üzerinde yakamozlar yaratır. Bataklıklardan yükselen ışık işte bu şekil değiştiren yakamozların saçtığı ışıktır. Bataklıklar. Kim sizin bu çekiciliğinizi anlatacak? Titire. Bu sayfaları Angel'e göstermemeliyiz diye düşündüm çünkü Titire bu satırlarda mutlu gibi görünüyor. Sonra yazmaya devam ettim. Titire bir akvaryum satın alır ve onu odasının en yeşil köşesine yerleştirir. Dışarıdaki tüm manzaranın bu akvaryum içerisinde buluştuğunu düşünerek mutlu olur. İçine sadece su ve çamur koyar. Yalnızca camın yanına yaklaşanların görebildiği sürekli bulanık olan suda çamurun içinde paçasını kurtarmaya çalışan bu haliyle Titire'i eğlendiren bir kalabalık vardır. Durgun suya vuran güneşin ve gölgenin daha sarı, daha boz bir renge dönüşmesinden hoşlanıyor. Işık kapalı panjurların arasından sızıp suyun içinden geçiyor, su tahmin edilenin üzerinde çok canlı ve hareketli gözüküyor. Tam bu sırada Richard içeri girdi. Cumartesi günü için beni öğle yemeğine davet etti. O gün şehirde işlerim olduğunu ve gelemeyeceğimi söylemek açıkça beni mutlu etmişti. Çok şaşırmış bir hali vardı. Fazla konuşmadan çıkıp gitti. Kahvaltıda hızlıca bir şeyler atıştırdıktan sonra dışarı çıktım. Oyununun düzeltmeleriyle uğraşan Etienne'i ziyaret ettim. Etienne oyun yazmak için yaratılmadığımı düşünüyordu. Batağı yazmak için haklı nedenlerim olduğunu söyledi. Yanından ayrıldım. Yolda Roland'la karşılaştım. Bana Abel'e kadar eşlik etti. Orada şair Claudius ve Urban ile buluşacaktım. Onları bulduğumda artık daha fazla tiyatro edebiyatı yapılmaması gerektiği konusunda tartışıyorlardı. Kimse birbirinin açıklamasını onaylamıyordu. Ancak tiyatroyu ortadan kaldırma konusunda hemfikirdiler. Bana daha fazla şiir yazmamakla çok iyi yaptığımı söylediler. Şiir konusunda pek başarılı olduğum söylenemez. Theodor'un ardından Walter içeri girdi. Walter'i görmeye dayanamıyorum. Kendimi hemen dışarı attım. Roland da arkamdan geldi. Bir süre sonra sokakta yürürken, "Tahammül edilmesi güç biri. Sevgili dostum, siz nasıl dayanabiliyorsunuz?" dedim. "Deniyorum. Ama onu neden dayanılmaz buluyorsunuz anlamıyorum dostum." Farklı bir karakter sergilemeye çalışıp aslında bu karakterle uzaktan yakından ilişkisinin olmaması iyi bir sebep bence. Tüm hareketlerimiz o kadar aynı ki yerimize birini koysak o bizim adımıza dünkü cümlelerimizi tekrarlayıp yarın sarf edeceğimiz cümleleri oluşturabilir. Abel konuklarını perşembe günleri ağırlar. Bizim onu evde bulamadığımızda yaşadığımız şaşkınlığın bir benzerini siz, Urban, Claudius ve Walter'ın gelmediğini gördüğünde o da yaşadı. Ah, bundan şikayet etmiyorum ama bu duruma daha fazla dayanamayacağım. Gidiyorum, seyahate çıkıyorum. Roland, siz mi? Yok canım, ne zaman, nereye? diye sordu. Yarından sonra, nereye derseniz, henüz ben de bilmiyorum sevgili dostum. Nereye gideceğimi ve ne yapacağım bilsem, üzüntülerimden kurtulamam ki. Siz de anlarsınız, yalnızca gitmek için gidiyorum. Burada sürpriz olan benim amacım. Beklenmedik olaylar, anlıyor musunuz? Beklenmedik olaylar. Bana eşlik etmenizi teklif ediyorum. Çünkü Angel ile birlikte gidiyoruz. Yola gelmez işleri bir kenara bırakıp, siz de neresi olursa kendiniz için seyahate çıkmalısınız. Roland, kusura bakmayın, ben sizin gibi değilim. Eğer yola çıkacaksam nereye gideceğimi bilmek isterim, dedi. O halde seçelim. Size nereyi önerebilirim? Afrika. Biskra'yı bilir misiniz? Güneşli bir kumsal hayal edin. Palmiyeler, hecin develeri. Roland, bir düşünsenize, şehrin, damların ve tozların arasından hayal meyal gördüğümüz zavallı güneş şu an orada ve tüm civar yerlerde pırıl pırıl parlıyor. Hep böyle bekleyecek misiniz? Ah Roland, burada hava yok, her yeri can sıkıntısı kaplamış. Roland, sevgili dostum, orada beni hoş sürprizler bekliyor olabilir. Ne var ki işlerimin yoğunluğu beni bu zevkten alıkoyuyor. İstekli olmamak işime gelir. Biskra'ya gidemem. Ya işte, diye atıldım. Bu uğraşılara boş vermeniz için söylüyorum ben de. Bu duruma sürekli katlanmayı kabul edecek misiniz? Bana göre hava hoş. Başka bir seyahate de çıkarım. Anlamaya çalışın. Hayata yalnızca bir kere geldiğinizi düşünün. Allah aşkına, hayatınızı niye küçük bir çemberin içine oturtmaya çalışıyorsunuz? Sevgili dostum, daha fazla ısrar etmeyin. Çok ciddi sebeplerim var. Ortaya koyduğunuz nedenler de beni usandırdı. Biskra'ya gidemem. Madem istemiyorsunuz, o zaman bu konuyu kapatalım. Zaten evime geldik sayılır. Haydi bir süreliğine vedalaşalım. Siz diğerlerini haberdar edin lütfen. Eve girdim. Saat 6'ya doğru en yakın dostum Hubert geldi. Bir yardım kuruluşun toplantısına katılmıştı. Bana bataktan söz ettiler, dedi heyecanla. Kim? Diye sordum. Arkadaşlar. Yazdıklarını pek beğenmediklerini sen de biliyorsun. Hatta başka bir şey yazarsan daha iyi olacağını bile söylediler. Duymak istemiyorum. Bilirsin, diyerek sözüne devam etti. Bu işlerden pek anlamam. Yalnızca dinlerim. Madem batağa yazmak seni eğlendiriyor. Eğlendiğim hiç söylenemez, diye haykırdım. Batağa yazıyorum çünkü. Neyse, başka şeylerden bahsedelim. Ben bir seyahate çıkıyorum. Yok canım. Evet. Bazen yaşadığınız şehirden ayrılmak bir ihtiyaçtır. Yarından sonra yola çıkıyorum. Nereye gideceğimi bilmiyorum. Angel de benimle geliyor, dedim. Nasıl? Senin yaşında biri. Sevgili dostum, o beni davet etti. Sana bizimle gelmeni teklif etmiyorum çünkü ne kadar çok işin olduğunu biliyorum. Yalnız kalmak mı istiyorsunuz? Neyse, bunu bilmem yeterli. Uzun sürecek mi seyahatiniz? Pek uzun değil. Zaman ve para bizi kısıtlıyor. Ama önemli olan Paris'i terk etmek. Şehirlerden ancak ekspres gibi hızlı taşıma araçlarıyla çıkılıyor. Zor yanı banliyöleri aşmak. Yürümek ve kızgınlığımı dışa vurmak için ayağa kalktım. Kırlara varıncaya kadar bir sürü tren istasyonu. Her birinden onlarca insan iniyor. Sanki daha başında yarıştan kopuyorlar. Vagonlar boşalıyor. Yolcular. Yolcular nerede? Geriye kalanlar da işlerine gidiyorlar. Makinist ve ateşçiler ise son noktaya kadar lokomotifte kalıyorlar. Zaten yolun diğer ucunda da başka bir şehir var. Kırlar. Nerede bu kırlar? Hubert, sevgili dostum, yapma ne olursun, abartıyorsun, dedi. Bir yandan da yürümeye devam ediyordu. Şehirlerin bittiği yerde kırlar başlar. Bu kadar basit. Söze yeniden başladım. Dostum, şehirler kesinlikle bitmiyor. Tam bitti derken bu defa banliyöler başlıyor. Bana banliyöleri unutmuşsunuz gibi geldi. Hani iki şehrin arasındaki yerleşim yerleri var ya. Şehirden banliyölere dek uzayan yolda gittikçe araları açılan tek tük evler, daha çirkin bir manzara, sebze bahçeleri. Yolu çevreleyen bayırlar, yol, yollara çıkmalıyız. Hepimizin olması gereken yer orasıdır, başka yer değil. Hubert, bu fikrini batağa da koymalısın, dedi. Birdenbire irkilmiştim. Zavallı dostum, bir şair olmanın gerekçelerini, doğasını, gelişimini hiç mi anlamayacaksın? Bir kitap. Bir kitap aynı bir yumurta gibi dolu, kapalı ve yalındır. İçine hiçbir şey katamazsınız, bir iğne bile zorlayamazsınız, şekli anında bozulur. Hubert, peki senin yumurtan dolu mu? Diye devam etti. Sevgili dostum, yumurtaların içi dolmaz ki, içleri dolu yaratılırlar, diye haykırdım. Zaten batakta bundan söz ettim. Üstelik başka şeyler yazmakla iyi yapacağımı söylemelerini çok aptalca buluyorum. Aptalca, anlıyor musun? Başka şeymiş. Daha iyisini arayışında değilim ki. Böyle bir talebim yok benim. Aynı diğer yerlerdeki gibi etrafımız hendeklerle çevrili. Zorunlu yerlere gidiyor, zorunlu işler yapıyoruz. Hiç kimsenin bağlanmak istemediği yerler beni kendine bağlar. Bir konuyu sonlandırmak için seçerim ve şimdi batak var. Çünkü toprağımı işlemeye gelecek kadar nasipsiz birinin var olduğuna kesinlikle inanmıyorum. Şu kelimelerle bunu ifade etmeye çalışmıştım aslında. Adım Titaire ve yalnızım. Sana bunu okumuştum ama dikkate almamıştın. Kaç kere senden benimle edebiyat hakkında söyleşmemeni rica ettim. Söz açılmışken sırf konuyu değiştirmek için hemen "Akşam Angel davet etmişti, gidecek misiniz?" diye sordum. "Hayır, edebiyatçılar. Biliyorsunuz çene çalmaktan başka bir şey yapılmayan kalabalık toplantılardan hoşlanmam. Senin de bu toplantıları çok can sıkıcı bulduğunu sanıyordum. Evet, haklısınız." diye söze girdim. "Ancak Angel davet etti ve onu yalnız bırakmak istemiyorum. Üstelik Amerikalı da bu sıkıcılığı görsün diye bulup getirmek istiyorum. Angel'in salonu böyle akşamlar için çok küçük. Ona söylemeye çalışacağım. Hatta minicik kelimesini bile kullanmayı düşünüyorum. Akşam Merten ile de konuşmam gerekiyor. Canın nasıl isterse. Hoşça kal. Ayrılmalıyım." dedi ve gitti. Kağıtlarımı derleyip topladım. Yemek yedim. Yemek yerken bir yandan seyahati düşünüyor ve kendi kendime tekrar ediyordum. Bir gün kaldı. Yemeğin sonuna doğru Angel'in yaptığı teklif beni o denli heyecanlandırmıştı ki ona hitaben birkaç cümle yazmam gerektiğine inandım. Algılama heyecanların değişimiyle başlar. Seyahati çıkma zorunluluğu da bundan ileri gelir. Mektubu bir sarfa koyup usulca Angel'in evinin yolunu tuttum. Angel binanın 4. katında oturur. Davet vereceği günler kapısına ve ikinci sahanlığa, yani lorun kapısının önüne birer kanepe koyar. Havasızdır ve nefes alamazsınız. Soluksuz kalma talimleri yaptığınız bir tür ara istasyon gibi farz edin burayı. Nefes alamadığım için hemen girişe, ilk kanepeye geçip oturdum. Cebimden bir kağıt çıkardım. Martin'e karşı kullanabileceğim delilleri toparlamaya çalıştım. Dışarı çıkılmıyor. Bu haksızlık. Zaten dışarı çıkılamaz. Çünkü dışarı çıkmak için teşebbüs yok. Hayır, olmadı. Yeni baştan alalım. Kağıdı yırttım. Asıl belirtilmesi gereken bir sebeple kapalı kalan herkesin kendini dışarıda hayal etmesi. Zavallı hayatım. İşte buna bir örnek. Tam o sırada biri yukarı çıkıyordu. Gelen Marten'di. "Hey, buradasın, çalışıyorsun." "Dostum, iyi akşamlar. Sana yazmakla meşgulüm. Rahatsız etme beni. Yukarı katta kanepeler var. Orada bekleyebilirsin." Yukarı çıktı. Yazmaya devam ettim. Dışarı çıkılmıyor, bu haksızlık. Zaten dışarı çıkılamaz. Çünkü dışarı çıkmak için teşebbüs yok. Dışarı çıkılmıyor çünkü kendimizi dışarıda zannediyoruz. Kapalı kaldığımızı fark etmiş olsak en azından çıkmak için bir istek duyardık. Hayır, bu da değil. Yeniden başlıyoruz. Kağıdı yırttım. Asıl belirtilmesi gereken bir sebeple kapalı kalan herkesin kendini dışarıda hayal etmesi. Çünkü çevrelerine bakmıyorlar. Bakamazlar çünkü gözlerine sanki bir perde çekilmiş. Zavallı hayatım. Bu mantığı anlayamıyorum. Ah Allah'ım, şu an bulunduğum mekan bir şeyler üretmek için yeterince kötü. Yeni bir kağıt aldım. Biri yukarı geliyordu. Gelen felsefeci Alexander idi. "Hey, buradasın, çalışıyorsun." İşim başımdan aşkındı. Yine de "İyi akşamlar, Marten'e yazıyorum. Kendisi yukarıda. Lütfen oturun, bitirdim sayılır. Ah, ne yazık ki yer kalmamış." dedim. Bana "Önemli değil, bastonuma dayanırım." diye cevap verdi. Bir yandan bastonunun katlarını açıyordu. Kenarda beklemeye başladı. Kendi kendime "Şimdi bitti." dedim. Trabzan'dan sarkıp "Marten, yukarıda mısın?" diye seslendim. "Evet, bekliyorum." Yanında kanepeni de getir diye cevap verdi. Angel'deyken kendimi evimdeymişim gibi rahat hissediyordum. Küçük kanepemi aldım ve yukarı çıktım. Üçümüz yan yana oturuyorduk. Alexander beklerken Marten ve ben kağıtlarımızı değiştirdik. Benim kağıdımda insanın mutlu olduğuna inanması için kör olması lazım. Açıkça gördüğüne inanmak, görmek istememekten kaynaklanır. Mutsuz olmadan insan kendini göremez çünkü. Onun kağıdında kendi körlüğünden mutluluk duymak, açıkça gördüğüne inanmak, görmek istememekten kaynaklanır. Çünkü kendini görmek mutsuzluktan başka bir şey getirmez insana. Ama nasıl olur? Benim üzüldüğüm şeyler seni kesinlikle mutlu ediyor. Bunlara sevinmen beni üzdü. Oysa ki benim üzüldüklerime sevinmemen gerekir. Böyle düşünmekte haklıyım. Yeniden başlayalım. Alexander bekliyordu. Neredeyse bitti. Size açıklayacağım. Yeniden kağıtlarımızı aldık. Yazmaya başladım. Sen bana numéro de impar gode, iki rakamı tek olmaktan sevinç duyar diye çevirenleri ve onu haklı bulanları hatırlatıyorsun. Oysa tekliğin kendi içinde bir takım mutluluk vaatlerinde bulunduğu doğru olsaydı, özgürlükten bahsediyorum, İki rakamına şunu söylemek gerekecekti. Fakat zavallı dostum, siz tek değilsiniz ki, eğer kendinizi tatmin etmek istiyorsanız en azından tek olmanın bir yolunu bulmaya gayret edin. Marten ise şunları yazmıştı. Sen bana Edona Ferente, Yunanlılardan korkarım şeklinde çeviren, yaşadığımız çağın farkında olmayan kişileri hatırlatıyorsun. Oysa her şimdiki zamanın bizi esir etmiş bir Yunanlıyı içinde saklıyor olsaydı, o Yunanlıyı karşıma alır, şöyle derdim. Kibar Yunanlı, ver ki alasın, böylece ödeşmiş oluruz. Ben senin aradığın kişiyim. Doğru söylüyorum, yoksa bana hiçbir şey veremezsin. Yazının neresinde Yunanlı kelimesini kullandıysam, aslında her biri zorunluluk kelimesini temsil etmektedir. Zorunluluk ancak verdiği oranda senden geri alır. Kağıtları değiştik. Aradan bir süre geçti. Benim kağıdımın alt kısmına, uzun sözün kısası, üzerinde ne kadar çok düşünürsem örneğini o derece saçma buluyorum çünkü anlayacağız yazmıştı. Ben de onun kağıdının alt kısmına, uzun sözün kısası ne kadar üzerinde düşünürsem örneğini o derece saçma buluyorum çünkü anlayacağınız yazmıştım. Kağıtlarımız son satırına kadar dolmuştu. İkimiz de kağıtlarımızın arkasını çevirdik. Onun kağıdında önceden yazdığı anlaşılan bazı notlar okunuyordu. Kurallar içinde mutluluk, neşeli olmak. Sıradan bir adam aranıyor. 1. Çorba. Bay Huysman'a göre. 2. Biftek. Bay Bares'e göre. 3. Sebze seçenekleri. Bay Gabriel Trario'ya göre. 4. Bir damacana su, Evian marka, Bay Malerme'ye göre. 5. Bir şişe yeşil Chartreuse likörü, Bay Oscar Wilde'a göre. Benim kağıdımın üzerinde ise bitki bahçesiyle ilgili son derece yalın, şiirsel bir düşüncem yazıyordu. Titair gülümsedi. Marten, Titair kim diye sordu. Benim diye cevap verdim. O halde arada bir gülümsüyorsun dedi. Sevgili dostum, açıklamama izin ver. Ah, bir kereliğine de olsa hiçbir hesap yapmadan kendimi bırakıversem. Titair hem benim hem de değilim. Titair budalanın tekidir. Siz, ben, hepimiz. Öyle dalga geçmeyin ama kızdırıyorsunuz beni. Budala kelimesini sakatlık anlamında alıyorum. Çektiği acıları her zaman hatırlamıyor. Biraz önce size de bahsetmiştim zaten. Unutmak istediği anlar var. Anlasanıza, bunun adı şiirsel düşünce. Alexander kağıtları okuyordu. Kendisi bir felsefecidir. Söylediklerine genellikle şüpheyle yaklaşır ve pek cevap vermem. Gülümseyerek benden yana döndü. Bana öyle geliyor ki bayım, sizin özgür hareket diye isimlendirdiğiniz, size göre hiçbir şeye bağımlı olmayan hareketin tanımı. Şimdi beni dikkatle dinleyin. Giriş bölümüne vereceğim başlık bağımsız olabilmektir. Gelişme bölümünde ise ortadan kaldırılabilir olmak mantığını vurgularım. Vardığım sonuç tek kelimeyle değersizlik. Bayım, çevrenizdeki şeylerle aranızda bir bağ olsun. Sıkı sıkıya kenetlenin onlara. olağanlık beklentiniz olmasın. Zaten bunu isteseniz de elde edemezsiniz. Diyelim istediğiniz kabul oldu, bu ne işinize yarayacak? Alışkanlık üzere onunla hiç laf düellosuna girmedim. Ne zaman bir felsefeci sorunuza cevap verse dediklerinin hiçbirini anlamazsınız. Yukarıya doğru yaklaşan ayak sesleri duyuldu. Clement, Prosper ve Kazimir gelmişti. Alexander'la birlikte oturduğumuz görmüşlerdi. Ne o, stoacı mı oldunuz diye sordular. Stoacı beyler, buyurun girin. Şakalarında inceden bir alay, kendini beğenmişlik hissetmiştim. Onlarla birlikte içeri girmemeyi uygun buldum. Salon iyice dolmuştu. Angel etrafta koşuşturuyor, gülücükler dağıtıyor, konuklarına kahve ve çörek ikram ediyordu. Neden sonra beni fark etti, koşarak yanıma geldi. Alçak sesle, işte buradasınız. Sıkıldıklarını düşünmek beni kaygılandırıyor. Bize birkaç dize okursunuz artık dedi. O zaman daha çok sıkılırlar. Siz de biliyorsunuz ben şiir pek bilmem dedim. Yapmayın lütfen. Elbette biliyorsunuz. Sürekli bir şeyler yazıyorsunuz ya. O sırada Hildebrand yanımıza yaklaştı. Elimi ellerinin arasına alıp, ah beyefendi, sizi gördüğüme çok sevindim. Son eserinizi okuma zevkine henüz erişemedim. Ama arkadaşınız Hubert bu büyük yapıttan bahsetti. Öyle görünüyor ki bu akşam birkaç dize okuyarak bizi onurlandıracaksınız. Angel hiç ses çıkarmadan usulca uzaklaştı. İldever yanımıza geldi. Beyefendi, batağa yazıyormuşsunuz. Yüksek sesle, siz nereden biliyorsunuz dedim. Şaşırmıştım. Biraz abartarak sözlerine devam etti. Her ne kadar son eserinizi okuyamamış olsam da yeni çalışmalarınızın ona benzemeyeceği anlaşılıyor. Arkadaşım Hubert eserinizden çokça bahsetti. Bize birkaç dize okuyacaksınız değil mi? Isidor, çamurla kaplı dizelerden bahsetmiyoruz. Batağın bunlarla dolu olduğu belli. Hubert'in bize bahsettiği bu batak da nedir dostum? Diyerek aptalca bir laf etti. Valentin karşıdan bana doğru yaklaşıyordu. Herkes dönmüş, bizi dinlediği için zihnim bulanmıştı. Batak diye söze başladım. Sıradan bir arazi ve herkesin içinde yaşattığı bir kişinin hikayesi. Daha doğrusu herkesle bağı olan, hakkında konuşulan, bizimle yaşayan ama bizimle ölmeyen sıradan insanın, üçüncü kişinin hikayesi. Virgilius onu Tyre diye isimlendirir. Özellikle de sürekli uzanıp yattığından bahseder. Tityre recubans. Tityre uzanıp yatar. Bu kavram romanın başka bölümlerinde de karşımıza çıkar. Batak uzanıp yatan bir adamın hikayesidir. Patras. Durun bir dakika. Ben bir bataklığın hikayesi sanıyordum dedi. Bayım, yorumlar değişebilir. Ama özü aynı. Sizden beni anlamanızı rica ediyorum. Herkese anlatabilmenin tek yolu her yeni zihne aynı şekli farklı kılıfla sunmaktır. Bakın iyi dinleyin, aynı şeyi sunmak diyorum. Şu anda batak Angel'in salonunun hikayesidir. Anatol, görüyorum ki henüz tam karar kılmamışsınız dedi. Filoxen yaklaştı. Bayım, herkes sizden birkaç dize okumanızı bekliyor. Angel, susalım, susalım lütfen. Ezberden okuyacak, dedi. Herkes sustu. Baylar, sizi temin ederim, abartılacak bir şey yok. Ancak kendimi daha fazla naza çekmemek için size birkaç satır okumam kaçınılmaz oldu. Herkes bir ağızdan, okuyun, okuyun diyordu. Pekala, madem istiyorsunuz, dedim, cebimden bir kağıt çıkardım. Özel bir pozisyona geçmedim, şiiri vurgusuz, düz bir sesle okudum. Üçüncü ayrımın sonu, sayfa 69.